Sevgili dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Hepinize gönülden merhabalar. Kıymetli dostlar, Erkam Radyomuzda Bir Alim Bir Eser programımızla tekrar huzurlarınızdayız. Efendim bugün geçen hafta başlangıcını yaptığımız, ilkini sunduğumuz bir programımızın devamını inşallah yapmaya gayret edeceğiz. İkincisini yapmaya gayret edeceğiz. Neydi o? Meşhur batılı alim Alexis Carroll'ın bir eseri vardı. Dua Mecmuası. Bu dua kitabına Müslüman sosyolog İranlı Ali Şeriati'nin yazdığı bir ön söz vardı. Ve onun tabii takdimleri, şerhleri söz konusuydu. Dipnotları söz konusuydu. Ve bu da Türkçemizde yayınlanmış güzel bir kitaptı. Duanın özünü anlamak için. Duanın özü ibadetin özüdür. Çünkü dua ibadetin özüdür. İbadet dediğimiz şey özünde bir duadır. Baştan sona bir duadır. Dolayısıyla ibadetin ruhunu, duanın ruhunu anlamak adına bu eserin ben fevkalade önemli olduğuna inanıyorum. Ve bu inancımın tezahürü olarak da ilk programda Hristiyan duasıyla Müslüman duası arasında bir mukayese yapmaya gayret etmiştim. Duanın nasıl olması gerektiği, ne idüğü üzerine bazı vurgularım, analizlerim olmuştu. Kitaptan hareketle meraklı kardeşlerimiz bu meseleyi daha derinlemesine dinlemek istiyorlarsa Erkam Radyomuzun arşivine müracaat edebilirler. Bir Alim Bir Eser programının arşivinde bunu bulup dinleyebilirler. Şimdi efendim ikinci kısmına baktığımızda yapılan araştırmalar neticesinde yani etüt ve çıkarımlar sonucunda uzun bir hayat süresince değişik sınıflara ilişkin gözlem ve tecrübelerin özüne dayanan bir araştırma sonucunda duanın ilaç niteliği taşıyan etkilerinin varlığı görülmüş ve kabullenilmiştir diyor yazar. Evet, çok ilginç. Duanın ilaç niteliği, yani sağaltıcı, sağlığa, iyileşmeye vesile olan bir tarafı olduğu gözlenmiştir diyor. Efendim, batılı, doğulu, hasta, sağlıklı, Katolik papaz ve rahipler, her sınıftan dindar kadın ve erkekler, Protestan papazlar, her makamdan insanlar, hahamlar, doktorlar, hemşireler, her iş sahasından kadın ve erkekler. Kısacası tüm toplum üzerindeki gözlemler ve buna bir ek olarak cerrahlık ve fizyolojik etütlerle, gözlem ve deneylerle dokuları yeniden canlandırmak ve yaraları iyileştirmek konusunda uzun seneler araştırmalar yapıldığını söylüyor Alexis Carroll ve bu araştırmaların sonucunda duanın ilaç niteliği taşıyan etkilerinin varlığı görülmüş ve kabullenilmiştir diyor. Bu çok önemlidir. Evet, tabii dua bizzat dua etmek içindir, Allah'a yönelmek içindir. Bana sağlık versin, şunu yerine getirsin diye dua edilmez ama tabii kendiliğinden bir ikram gibi, ikram-ı ilahiye gibi bazı hediyelerinin, duanın hediyelerinin beklenilmeyen sonuçların olması da fevkalade güzeldir. Bu da bizim için hüsnü kabul vesilesidir. Efendim yazar bir konuyu ya bizzat kendisi detaylı araştırıp incelemiş ve güvenilir, titiz çalışma ürünü sergileyen otoritelerin sözlerinden alıntılar yapmış olarak ele almaya özen gösterir. Böyle bir yapısı var. O bir konuyu sağlam olmayan kanıt ve bulgulara dayandırarak, gündeme getirerek tamamlamaktansa o konuyu yarıda bırakmayı tercih ediyor. Böyle bir özelliği de var. Yani dua konusunda da öyle yarım yamalak gözlemlerle, bazı indiği mülahazalarla varılan bir sonuç olmadığını az önce söylediğim tespitin bir daha gündeme getirmemiz lazım. Evet, şimdi bu bir nokta. Bunu başlangıçta bir paylaşalım. Şimdi efendim, yazar diyor ki, biz batılıların görüşüne göre, yani kendi zaviyelerinden ele alıyor. Biz tabii kendi zaviyemizden de bakmaya gayret edeceğiz. Biz batılıların görüşüne göre asıl anlamıyla akıl aşktan çok daha üstündür. Akıl aşktan daha üstündür batıya göre. Batı anlayışında biz güçlü zihin ve zeka fonksiyonumuzu duygu ve keşiflerimize tercih ediyoruz. Yani batıda böyle felsefeden gelen, bilimden gelen bir damar var. Duygudansa, aşktansa akla ve zekaya daha çok itimat. Evet, bilim dini uyutmak veya söndürmek biçiminde parlıyor. Yani Batı'da uzun zaman Hristiyanlık bilime mani olduğu için, akla, zekaya düşman olduğu için, dogmatik geleneği sürdürdüğü için, yeni olan her şeye karşı çıktığı için böyle bir eğilim gelişmiştir. Yani bilim yapmak istiyorsanız dini uyutmanız lazım Batı'da. Veya söndürmeniz lazım. Din ne kadar uyur ve sönerse bilim, akıl, zeka o kadar parlar diye bir dolaylı anlayış gelişmiştir. Çünkü Batı tarihi bunun mücadelesi üzerine kuruludur. Orta Çağ tarihine baktığınızda, Rönesans ve Reform hareketlerine baktığınızda, daha önce sonraki bilimsel hareketlere, devrimlere baktığınızda, bilim tarihinin devrimsel sıçramalarına baktığınızda bunları görebilirsiniz. Meraklıları okuyabilirler, bakabilirler. Evet. Biz Descartes'i izlerken ondan sonra Pascal'ı bırakmışız. Pascal'da çünkü dua var, inanç var, sezgi var. Ondan sonra manevi bir taraf var. Pascal'ın pensiz düşüncelerini okursanız görürsünüz. Bunu efendim biz Türkçe'de bir vakitler yayınlanmasına vesile olmuştuk. Meraklı kardeşlerimiz bakabilirler Kaknüs yayınlarından. Pascal, Blaise Pascal düşünceler. Descartes'la Pascal'ı kıyaslarken diyor, biz diyor Descartes'i izlemişiz, Pascal'ı bırakmış unutmuşuz. Biz zeka gücümüzü sağlamlaştırma ve ilerletme uğraşı verirken ruhun manevi çabalarını, ahlak duygusu, erdem duygusu, fazilet duygusu, güzellik duygusu ve özellikle irfan duygusu, bendenizin de neredeyse her programda vurguladığı irfan duygusu gibi kemalden, olgunlaşmaktan, gelişmekten kendimizi alıkoyuyoruz diyor. Enfes bir tespit yapıyor Alexis Carrel. Ben de sonuna kadar imza atıyorum her harfine. Hani Batı din terakkiye manidir mantığıyla işlemiştir. Tarihi süreç de bunu ispat etmiştir. Batılı dinini kırdıkça, dini zapturapt altına aldıkça terakki etmiş, yükselmiş, birçok açılıma yol açmıştır. Bizde ise durum tam tersidir. İslam toplumları dine yapıştıkça yükselmiştir. Dine temessük ettikçe efendim ve dini sağlam, temelli, esaslı kavradıkça bir medeniyet haline gelmiştir. Batıdaysa din kiliseye dönüştüğü için, kilisede dogmatizmi ortaya koyduğu için, bilime adeta düşman, akla düşman, aklı şeytanın efendim yosması gibi algılayan bir altyapıya sahip olduğu için o Hristiyan ilahiyatçıların sözleridir bunlar. Saint Thomas, Saint Augustinus, bunlara bakmanız lazım. Yani bunları bilmek gerekiyor. Birçok akılla ilgili zemmedici şeylerle karşılaşırsınız. Bunun tabii İslam dünyasında maalesef karşılığı var. İstikametli, vahye uyan akla niye düşman olsun Müslüman? Ama bizde akla komple baştan sona düşman olan bir anlayışın da ortaya çıkabildiğini görüyoruz. İşte bu anlayışı da iyi sorgulamamız lazım. İyi anlamamız lazım. Yani akıl kalpten kopuk bir şey değildir İslam aklı. Akleden kalp dediğimiz şey kalple bir bütündür. Akıl kalbin fonksiyonudur. Çalışma neticesidir, çalışma faaliyetlerinin neticesidir. Böyle bakmak yerine düşman gibi bakarsan Hristiyan mantığını kuşanmış olursun. Bir kısım cemaatlerimizde, bir kısım fraksiyonlarda, ekollerde bu anlayış maalesef çok yoğun hakimdir. Bu da bir medeniyet haline gelmede en önemli engellerden biridir bendenize göre. Bu derin tabii ve fıtri özelliklerin zayıflığı modern insanın basiretinin körelmesinde beraberine getirmiştir. Ne demek bu? Manevi çabalara uzaklık, ahlak duygusuna, güzellik duygusuna, irfan duygusuna, kemale, gelişmeye karşı oluş, bunlardan uzak oluş neyi getiriyor? Basiretin körelmesinde beraberine getiriyor. Düz insanlar ortaya çıkıyor, mekanik. Yiyen, içen, çalışan, biriktiren, yığan, en ufak şeylerde yıkılan antidepresan toplumunun üyeleri ortaya çıkıyor. Bu durumuyla modern insan toplum yapısının oluşumunda layık bir unsur olma özelliğini ne yapıyor? Yitiriyor diyor yazar. Efendim şimdi bu çok uygunsuz ve uyumsuz durum uygarlığımızı kökünden sarsmaktadır. Yani sezgisini kaybeden, aşkını kaybeden, duygusunu kaybeden, manevi kemal hislerini kaybeden insan tipinin her yerde yaygınlaşmış olması, her yere ve her şeye hakim oluyor olması, uygarlığımızı, medeniyetimizi kökünden sarsıyor diyor yazar. Hatta çökme noktasına getiriyor. Yani Batı'nın iflası bununla ilgilidir. Bir şey söyleyeyim, bizlerin de yani İslam toplumlarının iflası da bununla ilgilidir. Ortaya dini bir sos olarak kullanan, özünde milliyetçi, özünde dünyevi, özünde seküler bir insan tipini çıkarırsanız bu medeniyeti kökünden sarsar. Evet, maneviyat hayatta başarılı ve mutlu olma konusunda akıl kadar en az gerekli ve etkili bir unsurdur. En az. Bu manevi güçleri etki itibariyle kişilik ve fıtratın olgunlaşmasında zeka ve akıldan daha yüksek bir noktada görmek lazımdır. Yani manevi güçler zekanın ve aklın üstünde olmazsa, zekayı ve aklı yönlendirmezse, onlara gerçek istikametini kazandırmazsa, zeka ve akıl çok tehlikeli çalışabilir ve yıkıcı bir güce dönüşebilir. Evet, çok yüksek bir noktadadırlar. Diriltip güzelliklerini geri vermek zorundayız. Yani manevi güçlerle aklı ve zekayı diriltip o güzellikleri, meyvelerini almak zorundayız diyor. Bu manevi güçler arasında din ve irfan duygusu. İnsanda faziletin kaynağı din hissidir. Din, bu hayat anlamlıdır demektir. Benim bir sahibim var demektir. Varlığı, varoluşu Allah'la tanımlamak demektir. Her bir hareketinin arkasında bir vicdani muhasebe tutmak demektir. Din budur. Bu manevi güçler arasında din hissi ve irfan duygusu kadar unutulan ya da unutturulmak istenen de yoktur Batı'da. Bizde de çok farklı değil. Gelin dürüst olalım. Sloganlardan vazgeçelim. Şablonları bir kenara bırakalım. Dinin özü Türkiye'de unutulmuştur. İslam toplumlarında buharlaştırılmıştır. Dinin özü yerine kabuğu vardır, sloganlar vardır, şablonlar vardır. Bazı yüzeysel anlayışların hakimiyeti vardır. Vardır, vardır, vardır. Ariflik, irfan duygusu çoğunlukla duada tecelli eder. İrfan duada tecelli eder. Dua, alçak gönüllüğün, tevazuun doruğundaki bir ruhun dışa vuran görüntüsüdür. Ne güzel bir tanım. Tevazuun doruğundaki bir ruhun dışa vuran görüntüsüdür dua. Ruh dünyası, bilim ve teknolojimizin elinin ulaşamayacağı bir noktada olmasına rağmen, dua hakkında kesin ve tecrübi, somut bir tespiti nasıl elde edebiliriz? Yani bu kadar efendim ruh dünyamıza bilim ve teknoloji uzakken, bilim ve teknoloji ruh dünyasından bu kadar uzaklaşmışken nasıl biz somut bir tespit elde edebiliriz dua ile ilgili diye güzel bir soru soruyor. Şimdi bilimin sahasının duygular dünyasının eteğine kadar ulaşmış ve fizyoloji aracılığıyla da ruhun görüntülerinden bir kısmının bilimsel sahanın kapsamına alınmış olması mutluluk verici bir şeydir. Bu nedenle dua eden insan üzerine yapacağımız mantıklı ve sistematik bir araştırmayla duanın dayandığı temeli, hangi yolla ürün verdiğini ve ne tür etkiler yaptığını tespit edebiliriz. Duanın aslında ruhun maddi olmayan dünyaya, bakın biz maddi olmayan dünyaların, alemlerin varlığına inanıyoruz değil mi? Yani diyoruz ki alemi gayb, alemi misal gibi, yani 18 bin alemden bahsediyoruz, pek çok alemlerden. 18 bin alemin de çokluktan kinayi olduğunu söylüyoruz. Bunlar hep bizim dini literatürümüzde vardır, eserlerimizde, klasik eserlerde okuduk. Hadi alem misal falan hakkında tartışmalar vardır. Geçelim bir kenara. Alemi gayb hakkında kim ne diyecek? Kur'an'da doğrudan doğruya alemi gayb ve şehadetten bahseder. Allah'ın gaybın da şehadetin de bilicisi olduğundan bahseden ayetler epeyce fazladır. Şimdi dolayısıyla duanın ruhun maddi olmayan dünyaya doğru bir çekilişi, bir gerilimi, metafizik gerilim derdi Necip Fazıl Üstad, bir gerilimi olduğu gözlenmektedir. Kullanılan biçimiyle genelde dua, bir şikayetten, bir ızdırap iniltisinden, bir dostluk ve yardım dilemekten ibaret iken, bazen de tüm duygu dünyasından daha uzak, sürekli, iç değerleriyle, keşif ve yücelme noktasına ulaşma durumu görüntüsündedir. Bir başka deyişle denebilir ki dua, ruhun Allah'a doğru yükselişi ve ona aşıkça ibadet etme durumudur. Yani böyle müstarak, kendinden geçmiş bir vaziyette efendim ibadet etmesi, tapınması durumudur. Dua, ruhun Allah'a yükselişi. Efendim Allah ile münasebete geçme, diyaloğa geçme ve ona yönelme hali de aslında duadır. Dua insanın Allah'la konuşmasıdır. Yani onun verdiği gene ifadelerle, ibarelerle, dua cümleleriyle ona yakarıştır. Mesela Fatiha bunlardan biridir biliyorsunuz. Fatiha'nın bir kısmı kulun Allah'la söyleşmesini içerir. Yani bir kısmı kulun Allah'a karşı inancını, tasdikini içerirken bir kısmı da Allah, kulun Allah'la olan diyaloğunu, konuşmasını, mükalemesini içerir. Gelenekleşmiş, formülleşmiş dua biçiminin dışında kalan gerçek dua, Allah'a arifçe bir yöneliş, arifane ve manevi bir cezbeyle somutlaşan bilinçli bir hareket durumudur. Bilinçsiz değildir, sayıklama, sabuklama değildir, bilinçli bir duruşu, ifadeyi, hareketi ne yapar? Dua ifade eder. Bu durumuyla dua, aklın gözünü tatmin edemediğinden, aklın kavrama imkanı kısıtlı olduğundan, felsefeci ve rasyonalist istidlalcilerin gözünde kabul edilemez ola gelmiştir. Bir kısım dinsiz felsefeciler ve rasyonalist akılcı istidlalciler, delil çıkarıcılar gözünde maalesef bir anlam ifade etmez hale gelmiştir. Bu da topluma yaygınlaşmıştır. Mesela şu anda bizim toplumumuzda mekanik dua hakimdir. Yani ta Osmanlı'dan beri ezberlenilmiş, kalıplaşmış dualar. Halbuki duanın içinde bulunduğun hal ve zamanla da bir bağlantısı var, olması lazımdır. Yani şu anda senin neye ihtiyacın var? Onunla bağlantısı. Hangi duygu durumundasın? Onunla bir bağlantısında olması lazımdır. Organik dua. Mekanik dua hakimdir. Organik dua. Meydanlarımızda bile mekanik dualar edilmektedir. 1000 yıllık, 600 yıllık, 500 yıllık kalıplaşmış dualar. Yahu dua dediğin şey kişinin anlık Allah'la söyleşidir. Söyleşisidir. Bu da haline muntazırdır. Durumuna, ihtiyacına muntazırdır. Evet. Tıpkı biçimi, kitabi eğitim ve öğretim bilgisine dayanmayan, güzellik ve aşk mefhumlarında olduğu gibi, gönlünü şüphe ve endişelerden soyutlayabilen basit insanlar, basit sade insanlar aslında, tıpkı güneşin ısısı, gülün kokusu gibi Allah'ı da duyarlar. Bakın ne güzel aziz dostlar. Gönlünü şüphe ve endişelerden sıyırabilen sade insanlar, inancı üzerinde tevazuyla, abartısız, mütevazı taşıyan sade insanlar, tıpkı güneşin ısısı, gülün kokusu gibi Allah'ın sesini de duyarlar. Allah kendisine sevgiyle yönelene, muhabbetle yönelene, kolaylıkla yönelirken, akıl ile kavranılandan başkasını kabul etmeyene ise gizli kalır. Burası önemli. Allah muhabbetle yönelene, yönelen kişiye daha çok efendim yönelirken, akılla kurcalayarak, deşerek elde edeceğini zannedene gizli kalıyor. Yani sadece mantıkla, kuru soyut çözümlemelerle, felsefi analizlerle kavranılan bir durum değildir. Manevi durumlar. Düşüncenin kısırlığı ve açıklama gücünün sınırlılığı Allah'ı kavramaktan aciz kalır. Bu sebeple dua, zekanın karanlık gecesine aşkın yaptığı bir hamle, uzattığı bir ışıktır deyimiyle en güzel ifadesini bulur. Çok hoşuma giden bir ifadedir bu. Efendim bir daha burayı okuyayım lütfen. Affedin, tekrar gibi olmasın. Tekrarlardan çok hoşlanmıyorum ama bazı şeyleri de vurgulamak gerekiyor, tekrar gerekiyor. Diyor ki yazar, düşüncenin kısırlığı ve açıklama gücünün sınırlılığı, hani dil kifayetsiz, sözler perişan manasında, açıklama gücünün sınırlılığı Allah'ı kavramaktan aciz kalır. Bu sebeple dua, zekanın karanlık gecesine aşkın yaptığı, zevkin yaptığı, hissin yaptığı bir hamle, uzattığı bir nurdur, bir ışıktır deyiminde en güzel ifadesini bulur diyor. Bence çok da güzel bir izah yapıyor. Şimdi efendim sözümüzün burasında tabii birkaç babı bitirmiş oluyoruz. Şimdi nasıl dua etmeli diye bir bab var. Bu nasıl dua etmeli babını birazcık anlamaya gayret edeceğiz. Ardından nerede ve ne zaman dua etmeli kısmı var. Oraya da biraz zamanımız yeterse nazar edeceğiz. Beraberce bakacağız. Evet sevgili dostlar, dua kitabımıza, Alexis Carroll'ın dua kitabına devam ediyoruz. Türkçe'de de yayınlanmış haldedir. Ali Şeriati'nin ön sözü ve dipnotlarıyla. Efendim nasıl dua etmeli diye bir bahis var. Şöyle söylüyor, biz duanın tekniğini Saint Paul'den, Saint Benoît'a, Mesihi zahitlerden, bu yolda yürüyen fakat isimsiz kalmış topluluklara kadar 20 asırdır Batı milletlerine dinlerini tanıtanlardan alıyoruz diyor. Batı için söylüyor biliyorsunuz. Biz dedik ki kendi zaviyemize de bakacağız. Eflatun'da Yaradan'ın yüceliği ve büyüklüğü kavranılacak bir noktada değildi. Epiktetos'un inandığı yaratıcı eşyanın ruhundan kuşku duymaktı. Evet, Yehova doğunun diktatör, gönlünde aşk ve sevginin değil barbarlığın yaşadığı bir ilahtı. Yani ilah tasavvurlarını söylüyor. Buna karşın Hristiyanlık yaratıcıyı insan kavrayışının ulaşılabileceği bir noktaya getirmiştir. Fazla insan kavrayışının ulaşabileceği noktaya getirmiştir. İyice insanlaştırmıştır. Tecessüm ettirmiştir efendim. Hristiyanlık yaratıcıya bir şekil vererek onu babamız, kardeşimiz ve kurtarıcımız yapmıştır. Ama fazlasıyla insanlaştırdığı için, antropomorfik hale getirdiği için bunun getirdiği çok ciddi ızdıraplar, sıkıntılar, problemler olduğunu da biliyoruz. Allah'a ulaşmak için karmaşık, resmileşmiş kurallara, kendinden geçmeye veya istekte bulunurken kan bağışlamaya ya da kendini feda etmeye gerek yoktur. Dua çok kolay ve sade bir yoldur. Yani Allah'a ulaşmanın, Allah'la doğrudan irtibat kurmanın en kesin, en kestirme, en güzel yolu duadır. Ama bu duayı sadece el açıp yakarmak şeklinde ne yapmıyoruz? Kavramıyoruz. Ki ilk programın sonunda söylemiştim. Bu programlarımızı dinlerseniz size 7 tür dua tarzından bahsedeceğimi, dua biçiminden bahsedeceğimi ifade etmiştim. Bu dua tarzlarını birazcık açmaya, ifade etmeye gayret edeceğim. Şimdi efendim dua etmek için Allah'a doğru kendini yöneltmek sadece bir çabayla olacak bir şeydir. Çaba gerektirir. Bu çaba zeka ve aklın itmesiyle değil, sevgiyle ve gönülle olmalıdır. Gönüllü olmalıdır. Mesela Allah'ın büyüklüğünü derinden düşünmek dua sayılmaz. Fakat bu derin düşünce aşk ve imandan bir öz ile yoldaş olarak gerçekleşiyorsa işte o zaman dua olur. Ki biz biliyorsunuz İslam tefekküründe tefekkürün de bir dua olduğunu söylüyoruz. Tefekkür de bir duadır. Çaba, cehd, gaye, gayret, niyet, ondan sonra bir şey konusundaki irade, bütün bunlar dua cümlesindendir diye ifade ediyoruz. Yani tefekkürü duadan ayrı ele alamazsınız. Evet, bu derin düşünce aşk ve imandan bir öz ile yoldaş olarak gerçekleşiyorsa işte o zaman dua olur. Yani her türlü düşünce değil de içinde iman olan, içinde bir cezbe, bir ruh barındıran düşünce duadır diye söylüyor. Doğru. Böylece dua, efendim, akli bir yönelişin, fikri bir bulgunun derhal parlaması, ruhi ve aşka dayalı bir duruma düşmesi demektir diye ifade ediyor. Her ne tipte olursa olsun, uzun kısa, açık gizli yapılan duada bir çocuğun babasıyla konuşma tavrına uygun bir tavırla dua edilmelidir. Burada baba figürü tabii yine Hristiyanlığın figürüdür. Onun hemen kokusunu alıyoruz. Biz burada diyoruz ki yani dergah-ı ilahide bulunmanın, o dergah-ı ilahide şefkatin huzurunda bulunmanın sıcaklığıyla dua edilmelidir. Efendim, üstünde senin karşında bir heybetli ve azametli, kin dolu bakışlarıyla sana öfke saçan bir varlığın karşısında değil de daha çok müşfik bir yaradanın rahmetiyle bütün alemleri kuşatan bir yaradanın huzurunda bulunmanın şevkiyle dua edilmelidir diye ifade ediyoruz. Kendi varlığını olduğu gibi sergilemeli. Bu sözü tüm hayatını yoksullara hizmet etmeye adamış bir rahibe söylüyor. Kendi varlığını olduğu gibi sergilemeli. Evet, tüm sevenler bütün vücut ve benlikleriyle dua etmeli. Biz ne diyoruz? Her halinle, her bir tavrınla, her bir duruşunla, her nefesinle dua edebilir hale gelebilirsin diyoruz. Niyetin dua üzere olursa, benim bütün hayatım bir duadan ibaret olmalıdır diye niyetlenirsen, her hareketin bir duaya dönüşebilir diye ilave ediyoruz. Duanın biçimine gelince, bu Allah'a kısa bir yönelişten, ruhi yönelişe, ondan sonra kadar uzanan bir çizgiyi ifade ediyor. Ondan sonra coşkuyla yapılan namelerle süslü duaya kadar farklı biçimleri var. Yani bir köylünün sade kelimelerinden tutun da kilise revakları altında büyük coşkuyla yapılan, böyle ayin edasıyla yapılan, musikiyle, namelerle yapılan pek çok çeşidi var ama biz duanın en önemlisinin sade, derin, kalbi, efendim gösterisiz olanının olduğunu ifade ediyoruz. Yani bu daha etkili, daha güzeldir diye söylüyoruz. Duanın etkili oluşunda tantana, büyüklük ve törenin hiçbir değeri yoktur. Yazı adanlısını söylüyor. Belki bunlar lüzumsuzdurlar. Evet, tantanalar, böyle bağırmalar, çağırmalar, musikiler, ayinler, törenler, hoplamalar, zıplamalar, bunlara gerek yok. Sadelik, derinlik, derinlik, sadelik. Bizim prensibimiz budur. Duanın kabul edilebilmesi için üstün fesahate, çok güzel söz söyleme sanatına sahip alimlere ihtiyaç yoktur. Yani aman aferin, secili, uyaklı, şairane, böyle coşkulu kelimeleri patlatarak, zıplatarak konuşuyor filan, dua ediyor. Bunlara ihtiyaç yok. Dua sade ve derin olmalıdır diye ifade ediyoruz. Duanın değeri yöneldiği faydayla ölçülür. Bu sebeple de bizim hamd, övgü ve dileklerimizi içeren en sade kelimeler, en büyük dua, yalvarma ve dilemeler gibi yaratıcı Rabbimizin yanında var olduğu şekliyle de kabul görür. İrade dışı söylenen formüller, düsturlar, hatta bir mum ışığı alevi bile bazen bir dua türüdür. Batıda mum ışığı vardır biliyorsunuz. Mum yakarak dua etme filan. Bunlar bizde yoktur. İslam inancında yoktur. Her yerde, her bulunduğun yerde dua edebilirsin. Her şeyi bir duaya çevirebilirsin. Bunun aparatlara, süslere, bilmem ekstra ilavelere ihtiyacı yoktur. Evet, şimdi bir işi bitirmek bile dua değerini ifade eder diyor bir aziz efendim. Çok güzel. Bir işi bitirmek bile dua değerini ifade eder. Çünkü o işi bitirmede de bir fiili dua var. Yani o işi tamamlamaya karşı senin bir iştiyakın, bir iraden, bir yönelimin var. Burada Allah'la kurduğun bir diyalog var. Kuşkusuz insanı Allah'a yaklaştıran, ona yönelten en iyi yollardan biri de onun isteğine uygun işleri bitirmektir. Yarım iş bırakmamaktır. Bir iş, aldığın işi tamamlamaktır. Evet, şimdi mukaddes kitapta, yani İncil'de efendim öyle ifade edilir biliyorsunuz. Buna uygun ibareler vardır. Hükümranlığın gelsin, iraden gökyüzünde olduğu gibi yeryüzünde de tecelli etsin. Bu İncil'de geçen ifadelerden biridir. Kuşkusuz Allah'ın iradesi doğrultusunda hareket etmek, hayatımızın güçlü kanunlarına, kan, doku ve damarlarımıza, sinirlerimize etki eden kanunlar, uygun bir eylemin tatbik edilişinden ibaret bir gerçek olur. Bu da önemli. Allah'ın iradesine uymak, yaratılış kanunlarına uymaktır aziz dostlar. Allah'ın iradesi hakim olmadıkça filan diyoruz. Bakın, ezberler değil. Allah'ın iradesi nerede tecelli eder? Yaratılış kanunlarında tecelli eder. Allah'ın iradesine sen boyun eğmek istiyorsan, yaratılış kanunlarına ne yapmak? Boyun eğmek, ona uygun davranmak, o kanunların silsilesine riayet ederek bir işini yapmak durumundasın ki iradeye boyun eğmek söz konusu olsun. Kesif ve koyu bulutlar gibi yeryüzünde Allah'a yükselen duaların duacıları, kişilik itibariyle birbirlerinden farklı ve çeşit çeşit olmalarına rağmen tüm bu dualar iki temele dayanırlar. Fakr ve iştiyak. Fakr ve iştiyak. Allah karşısında kendini fakir, aciz görebilmek ve bu duyguyu hep taşımak ve onu anlamaya, onun için yaşamaya, Allah'ı haşa tamamen anlamak mümkün değil de idrak etmeye gönlünde, kalbinde, kendi kabınca, kendi idrakince ve ona uygun yaşamaya şevk duymak, iştiyak. Dua aslında iki temele dayanır. Fakr ve iştiyak. İhtiyaç duyduğumuz bir şey için Allah'tan yardım dilememiz, tümüyle geçirli bir hareket olmasına rağmen kendi çalışmalarımızla elde edebileceğimiz şeyleri veya ihtiraslarımızın gerçekleşmesi için dua etmek abestir, geçersizdir. Bunun avam duası olduğunu söylemiştik. Allah'ım şunu ver, bunu ver. Bana şunu yap, bunu yap. Şunu getir, bunu götür. Haşa. Allah senin hizmetkarın diye. Bu avam duasıdır. Bu talep şeklinde dualar sıkıntılıdır. İstekler eğer sürekli, ısrarlı, sıkılganlıktan uzak bir tür ani saldırı özelliğini taşıyorsa başarılı olur. Yol kenarına oturmuş bir ama, gelip geçenlerin kendisini susturmaya çalışmalarına rağmen, ciğerini yırtarcasına, avazı çıktığı kadar bağırıyor, feryat ediyordu. Oradan geçmekte olan Hazreti İsa ona, İmanın seni kurtardı dedi. Dua, durumunu arz etme ve isteklerini sıralamanın çok üstünde yücelere varan bir şeydir. İnsan duayla her şeyin yaratıcısı ve sahip olan Allah'a, onu sevdiğini, onun nimetlerine şükrettiğini ve onun iradesi doğrultusunda her zaman hareket etmeye hazır olduğunu gösterir. Çok ilginç. Dua bu biçimiyle ruhi bir gezinti, manevi bir gezinti ve sevgiye, manaya dayalı bir keşif görünümündedir. Görüyor musunuz tespitleri? Boş bir ibadethanenin bomboş arka kısımlarına oturmuş bekleyen bir yaşlı köylüye neyi gözlüyorsun diye sordular. Ben ona bakıyorum, o da bana diye karşılık verdi. Her metodun değeri onun sonuçlarıyla ölçülür. İnsanı Allah'a yaklaştıran, ona yönelten ve dua için kullanılan her yol, her yöntem övülecek, beğenilecek bir yöntemdir. Duaya giden her güzel yol güzeldir. Evet, sevgili dostlar, nerede ve nasıl dua etmeli, ne zaman dua etmeli kısmı var. Şimdi burada birkaç hususun altını çizeyim. Burayı da toparlamış olalım. Şimdi efendim, sokakta, çarşıda, otomobilde, trende, büroda, okulda, iş yerinde dua edilebilir. Yani dua için özel mekana ihtiyaç yoktur. Her yer, dağlarda, ormanlarda, bir odanın sessizliğinde dua edilebilir. Bazen bir ibadet havasında, bir ayinde dua edilebilir. Neresi olursa olsun duanın yeri, Allah'la insanın konuşması söz konusudur. Ama Allah insanla, insanın Allah'la konuştuğu gibi konuşmaz. Bu suskunluk insanın ruhunu kuşatır. Ruh huzur bulur. Ve bu ruhi huzur bedeni, fiziki ve zihni durumumuzu ne yapar? Etkiler. Yani duanın içindeki o huzur duygusu, senin biriyle konuştuğun ve onun seni böyle müthiş bir sükunetle dinlediği duygusu, insanın hem bedeninde, hem ruhunda, hem fiziki, hem zihni durumunda etkiler oluşturuyor. Günün karışık, gürültülü, uğultulu, kalabalık toplumu arasında huzur bulmak zor iştir. Hele bugün. Bugün dua etmeye özgü yerler aramak durumundayız. Yani bazı yerleri de bilhassa kavli dua için özel yerlere dönüştürmeyi bilmeliyiz. Evet. Yani illa ıssız köşeler değil, bu herhangi bir evin bir bölümü, büronun bir kısmı, her yeri bir mescide dönüştürmekten bahsediyoruz ya biz. Duamızı, ibadetimizi edeceğimiz, kulluğumuzu göstereceğimiz özel mekanları oluşturmak da önemlidir. Duaya mekan bazında zemin hazırlamak da fevkalade önemli gözükmektedir. Evet, şimdi diyor ki, dua İnsanın karakter ve özelliklerine de etki eder. Allah Allah. Dua karaktere etki eder mi? Eder. Bunun için de duanın alışkın bir biçimde sürekli kazanması gerekir. Yani sürekli dua insan karakterine etki eder. Karakterini değiştirir. Epiktetos diyor ki, nefes almadan önce Allah'ı düşün. Sabahları dua ederken günün geriye kalan kısmını bir barbar gibi, bir vahşi gibi geçirmek boş bir uğraştır. Yani sadece namazda, ibadet kısımlarında dua eden bir adam, onun haricinde haldır huldur, bedevi, hırslı, dangıl dungul, kaba saba, barbar bir adam. Adı Müslüman veya Hristiyan önemli değil. İnsan beyninde oluşan bir anlık düşünce veya zihnin derinliklerinde beliren bir istek, insanın Allah'a yaklaşıp onun huzurunda bulunmasını sağlayabilir. Böyle bir anda duanın herhangi bir biçimi ilham şeklinde gerçekleşir. Bu sebeple de dua bizzat bir hayat biçimidir. Evet, bir yaşam tarzıdır. Bir tarzı hayattır dua. Evet, dua eğer uygun şartlarda edilirse sürekli bir sonucu izleme noktasında olur. Emerson hiç kimse hiçbir zaman karşılığını almadığı bir duayı etmemiştir diyor. Biliyorsunuz İslam inancında da aslında kabul olunmayan dua yoktur. Ertelenen dua vardır. Bazı dualara burada icabet edilir, bazıları ahirete ertelenir. Yani yoksa her dua azünde kabul edilir diye yaklaşımlar söz konusudur biliyorsunuz. Ama beni çarpan kısım bir hayat tarzı olarak dua. Karakteri şekillendiren, insan kişiliğini şekillendiren bir husus olarak dua, bunların ele alınması, bunların üzerine düşünülmesi lazım. Duanın tüm etki ve ürünlerinden yoksun kaldığımızı günümüzde söyleyebiliriz. Öyleyse bu yoksunluğun sebeplerinin ne olduğunu görüp farkına varalım. Yani günümüz modern hayatında biz duanın etki ve sebeplerinden nasıl mahrum kalıyoruz, bunu görelim. İlk sebep, duayı çok seyrek, çok nadir yapıyor olmamızdır. Duayla aramızın açık olmasıdır. Dua edecek ruh halinde bulunmayışımızdır. Arifane duygularımızın modern çarklarda eriyip gitmesidir. Dua eden efendim Türkiye'deki insanların neredeyse 3/4 dua etmemekte. Ancak 1/5 belki duayı bir hayat tarzı olarak az çok temsil etmektedir. Bunu Fransızlara da uygulayabilirsiniz, İngilizlere de. Yani Türkiye'de namaz kılma oranının %20'ler civarında olduğunu anlarsanız, hakiki dua etme oranının ne kadar olduğunu çok vahim bir şekilde düşünebilirsiniz. 2. Duanın bugün etkisiz oluşudur. Yani ibadet ve dua edenler çoğunlukla egoist, büyüklenen, gururlu, ikiyüzlü, yalancı kimseler olabileceğinden, isteklerinin anında gerçekleşmesini talep ettiklerinden ve duaların da somut istekler karşılığının hemen ortaya çıkması söz konusu olmadığından, bu da dua ile aramızı açabiliyor. Gözle görülebilecek somut etkiler bize ulaşmadığında duadan uzaklaşma söz konusu olabiliyor. Bizim dua, istek ve aşkımızın cevabı genellikle yavaş, duyulmayan ya da işitilmeyen bir biçimde gerçekleşebilir. Yani illa gökten hemen pat şunu istedim, bunun inmesi şeklinde tecelli etmez. Maddi duanın maddi belirtileri bile diğer olayların belirsizlik ve kargaşalığı arasına karışmakta ve kaybolmakta. Yani hayatın doğal dokusu içinde birçok şey, dua ettiğimiz birçok şey kendisini göstermektedir. O noktaları iyi gözlememiz, iyi görmemiz gerekmektedir diye çok güzel bir özet yapıyor Alexis Carroll Dua kitabında. Ben de bu özeti hızlı, seri bir şekilde sizinle paylaşmış oldum. Bazı vurgu ve paylaşımlarla beraber. Efendim, bugün de bahsimizi bölüm olarak bitirmiş oluyoruz. Yeni bir bahse başlamaya zamanımız yeterli değil. Dolayısıyla bitirmek durumundayız. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Hoşça kalınız.